Ayrım 3, sayfa 16. Gambiyalı jandarma yüzbaşısı durumu hızlı cümlelerle Ali komutana aktarmaya çalışıyordu. Türk askerleri ormanlık bir alanda bir köyde tutuluyordu. Köyde sadece silahlı haydutlar ve onların esir aldığı siviller bulunuyordu. Kimse bu haydut grubunun nereden geldiğini, ülkeye nasıl girdiğini bilmiyordu. Son derece iyi planlanmış bir hareket gibi görülüyordu. Zaten Ali komutanı sinirlendiren olay da bu tür gariplikler barındıran bir olayın altyapısını tam olarak araştırılmadan kendilerinin oraya gönderilmesiydi. Kendisini hiç düşünmüyordu. Ancak son derece iyi eğitimli ve değerli askerlerine bir zarar gelmesini istemezdi. Gerektiğinde en zor şartlarda bile savaşabilirlerdi. Ama bunu en azından gerçekten gerektiği anda yapmaları profesyonelliğin de bir gereğiydi. Sert bir rüzgar esiyordu. Rüzgarın şahinlerin burnuna taşıdığı kokular pek iç açıcı değildi. Bu kokunun gerçek kimyasallardan mı yoksa hislerinden mi kaynaklandığına emin olamıyorlardı. Serekunda yolculuğu çok iyi geçmemişti. Bozuk yollarda bir hayli güçlükle ilerlemişlerdi. Türk jandarmalarının tutulduğu köy Serekunda'nın 8 kilometre kadar doğusundaydı. Etrafı çalı ve ormanlarla kaplı bir bölgeydi. Gündüzleri sıcak nedeniyle dayanılması zordu. Geceleri ise farklı bir dünya doğuyor gibiydi. Her yerden ölümcül özellikler taşıyan Afrika örümcekleri ortaya çıkmaya başlayan sinekleri avlayıp mideye indirmek için yuvalarını terk ediyorlardı. Tabii bu sırada karşılarına çıkabilecek insanları da etkili zehirleriyle öldürmekten çekinmezlerdi. Şahinlere çeşitli hastalıklara karşı aşı yapılmıştı ama Afrika sıtmasına karşı bu aşılar yeterli olmayabilirdi. Kimse iyi tahminlerde bulunup kendisini zora sokmak istemiyordu. Her şeyin olabileceği belirsizliklerle dolu bir görevdi. Kamyonlar köyün birkaç kilometre yakınına geldiğinde durdu. Ağaçların arasından çıkan gamyalı jandarmalar karşıladı şahinleri. İyi eğitimli görünüyorlardı ama bu çok hassas bir operasyondu ve henüz eğitim seviyeleri buna yeterli değildi. Üstelik şahinlerin sahip olduğu ve dünyada belli başlı özel birimlerin kullanabildiği teçhizatları da yoktu. Afrikalı askerler bir anda karşılarında gördükleri olağanüstü askerler sebebiyle şoka girmiş gibiydi. Onlara uzaydan gelmişler gibi bakıyorlar ve teçhizatları kamyondan indirmeye yardım ederken çok hevesli görünüyorlardı. Şahinler sessizce ve hızla hazırlıklara girişmişlerdi. Nefesleri duyuluyor ve gözlerinde kararlılık okunuyordu. Onların karşısında kim olsa korkardı. Köydeki haydutlar kimle karşılaşacaklarını bilmiyordu ama Sir Ellie'nin daha sonra anlaştığı esas pusu ekibi kimle savaşacağı konusunda çok iyi bir ders almıştı. Pek çok hazırlık yapmışlardı. En son terör taktiklerinin çoğunu uygulamayı düşünüyorlardı. Buna bombalı araçla, mayınla ön saldırı yapıp daha sonra da keskin nişancı yağmuru ile mümkün olduğunca çok kayıp verdirmek de vardı. Havan topları ve roket atarlarla hazırlanmış yüzlerce paralı gerilla Türk askerlerinin kurdukları pusuya düşmesi için bekliyordu. Şahinler ise nasıl bir tuzağa doğru gittiklerini bilmeden bütün cesaretleriyle zorlu bir operasyona hazırlanıyordu. Afrika 8 ay önce. Ormanın karanlığı davetsiz misafirin daha içerilere, derinlere çağırıyordu. Sıkı sıkıya birbirine kenetlenmiş dallar içine çektiği canlıları gün ışığından korumaya çalışıyordu sanki. İçine kapanık, nefesi alan, kendini yeniden üreten çılgın bir organizmaydı karşısındaki. Ölümcül vahşiliği yok edici güzelliğinin de yanında getiriyordu. Ormanda hayatta kalmak, hele böyle bir ormanda hayatta kalmak çoğu zaman bir şans işiydi ve bu şansın gerçekleşme ihtimali düşüktü. Mert, dalların arasından kendine yol bulabilmiş güneş ışıklarının gözlerine saplanmasıyla geçici körlükler yaşıyor, başı dönüyor, çevresini saran doğayı anlamaya çalışıyordu. Bir ara ağaçların seyrelerek küçük bir meydanlık oluşturduğu yere gelince kendi ekseninde dönerek etrafına baktı. Bir göl kıyısı köşkünün penceresinden bakıyor olsaydı kuşkusuz bu manzara ona huzur verirdi. Sonra başını kaldırıp gökyüzünde gezdirdi gözlerini. Açıklık alanlar, ormanın avantajlarının son bulduğu yerlerdi. Bu nedenle çok dikkatli olmalıydı. Gözlerini biraz dinlendirince ormanın kendiyle savaşı da daha belirgin bir hal almıştı. Buradaki tüm bitkiler, ağaçlar yarış halinde güneşe ulaşmaya çabalıyorlar. Daha fazla beslenebilmek için rakiplerinin üzerlerine dallarını kapatıyor, onları aç bırakarak yollarına devam ediyorlardı. Yaşam oyunu. Kural hep aynıydı ve orman hayatta kalabilmek için kendi bireylerinin boğazını sıkıyorsa en büyük düşmanına, insana neler yapmazdı. Öncelikle geceyi geçirecek güvenli bir yer bulmalıydı Mert. yırtıcıların sizi parçalayamayacağı, zehirli böceklerin, yılanların ve ölümcül kırmızı karıncaların ulaşamayacakları bir yer. Tahminlerinde yanılmıyorsa 3 günlük bir yürüyüş onu planlanan varış yerine götürebilirdi. Boğazını sıkmaya başlayan bir ormanlık alanda suyun tükenmeye başladığı, aşırı nem ve susuzluğa eklenen yorgunluk nedeniyle dehidrasyon yaşama tehlikesinin doruğa çıktığı bir 3 gün. Tabii bu arada her an karşısına çıkabilecek vahşi kabile haydutlarının silahlı ve gözü dönmüş üyelerini unutmaması gerekiyordu. Kahretsin, nasıl buraya geldim diye düşündü. Şimdi İstanbul'da boğazın kenarında demli bir çay içmek varken, ölümün kıyısına dolaşmak ve sonucunu bilmediği bir başka gizli göreve doğru koşmak. Zor gelmiyordu gerçi ama insan bedenindeki suyun en alt seviyelere indiği durumlarda arkasında hiçbir destek kuvveti olmadan yol almaya çalışmak insanı sürekli bir sorgulamanın içinde bırakıyordu. Mert için cevabı belli olan sorgulamalar. Mert bir kez bütün sorularını cevaplandırmıştı. Artık kendisine ne sorsa cevabı aynı oluyordu. Çantasından GPS cihazını çıkardı. Küçük bir el radyosu büyüklüğünde uydudan gelen sinyalleri işleyerek yer saptaması yapan bu alet bazen gerçekten çok yararlı olabiliyordu. Yok hayır, kabul etmeliydi. Bu alet olmasaydı bu sonsuz ormanın içinde anında kaybolur ve bir daha yolunu asla bulamaz, sonu bir hayvanın midesi olurdu. Ancak alette bir gariplik vardı. Sinyal yok uyarısı yanıyordu. Bunun sebeplerini araştırabilecek durumda değildi. Bir an için heyecanlandı ve bedeni adrenalin salgılamaya başladı. Bu aletin olmadığı bir durumda hedefine nasıl ulaşacaktı ki? Pilini boşa harcamamak için aleti kapatıp çantasına koydu. Doğal navigasyon yöntemleri. Evet, yapması gereken şey buydu artık. Başka çaresi kalmamıştı. Her geçen an ormanda yaşamak için daha çok çaba sarf ediyordu. Dizleri üzerinde çöktü. Ağaçların gövdelerinin üzerindeki yosunlardan yön tayin etmek kolaydı. Önceki tecrübelerinden edindiği yanlış ve tehlikeli sonuçlar yüzünden bu bilginin başka yön bulma yöntemleriyle sağlamasını yapmak durumundaydı. Doğayı okumayı bilmek gerekliydi. Hayatta kalmanın birinci kuralı. Karıncalar. Bu saygı duyulası savaşçı ve organizasyon zekasına sahip yaratıklar yuvalarını yaparken çıkardığı toprakları yuvanın hep kuzey yönüne yağardı. Kuru yapraklarla örtülü toprak üzerinde karıncaları aramaya başladı. Dakikalar süren çabalardan sonra bir sürüyü birkaç metre ötedeki parçaladıkları bir çekirgeyi taşırken buldu. Üzerine salınan ağaç dallarını eliyle açmaya çalışarak yuvanın yanına çöktü. Kenardaki hafif yükseltiyi eliyle okşadı. Bir yandan düşman görünen orman ona saygı duyulursa yaşama yardım edebilirdi. Güneş. Saatine baktı, aklındaki bilgilerini tazeledi. Öğlen 12'de güneş her zaman güneyde olur ve öğleden sonra 3'te tam güneybatıda. Saat 6'yı 10 geçiyordu. Bu saatte güneş her zaman batıda olmalıydı. 90 derecelik dönüş ve kuzey. Haritada bulunduğu yeri gözden geçirip su geçirmeyen çanta cebine tekrar yerleştirdi. Artık hangi tarafa gideceğini biliyordu. Eğer orman ona izin verirse. Ortalık tamamen kararıncaya kadar bu yönde yürüme kararı aldı. Geceye geçirebileceği bir açıklık bulduğunda da kamp kuracaktı. Çalıları, yerlere kadar uzanan ağaç dallarını, kimi zaman elleri, kimi zaman tekmeleri, kimi zaman da maket bıçağını kullanarak açtığı yoldan yürümeye devam etti. Dallar kimi yerde savrulup yüzüne vurmaya çalışıyor, bazen hileye başvurup dikenli otları ile Mert'in elbiselerini paralıyordu. Yaklaşık 4 saat boyunca aynı istikamette yürüdü. Çapı yaklaşık 2 metre ve boyu çevresindeki tüm ağaçlardan daha uzun, kim yerde köklerinin toprağın üzerine salmış bir meşe ağacı gördü. Ağacın etrafı doğal olarak başka ağaçlardan temizlenmişti. Sanki kendisine zorla yer açmış yaşlı bir deve benziyordu. Geceyi geçireceği yeri bulmuştu. Sır çantasını ağacın gövdesine dayadı. Üzerine astığı heybeyi de çıkarıp çantasının üzerine koydu. Cebinden sigarasını çıkardı. Ne ara sigaraya başladığını bilmiyordu doğrusu. Hayatı o kadar hızlı gelişiyordu ki. O kadar ıvır zıvırın içinde çakmağını bulmakta biraz zorlandı. Hay ben senin. Sırtını ağacın gövdesine yasladı. Kimi ıslak, kimi kurumuş yaprakların üzerine çöktü. Derin bir oh çekti. Bu şekilde tüm yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyor gibiydi. Tabii ki sonuçsuz bir çabaydı bu. Sigarasını yaktı, bir nefes aldı. Gözleriyle üflediği dumanın gökyüzüne ağır ağır yükselmesini izledi. Dalların sıkılığını yitirdiği bir açıklıktan gökyüzünü gördü. Ayın ışığa boğduğu lacivert bir geceye doğru ilerliyordu gün. Bir anda içinin tarifi imkansız bir huzur kapladı. Aklına şehrin gürültüsü, karmaşası, kirli havası, bu havayı besleyen bronzlaşmış tenlerden yükselen parfüm kokuları, birbiri içine geçmiş kalabalıklar geldi. Bunları öylesine yoğun hissetti ki parfüm kokusundan midesi bulandı. Hayranlıkla çevresine baktı. Bir an bilinci açıldı. Yoksa deliriyor muydu? Tutarsız şeyler geçmeye başlamıştı aklından. Karanlık iyiden iyiye bastırmış, yaktığı cılız ateşin gücü birkaç metreyi zor aydınlatır hale gelmişti. Çantasından çıkardığı kumanyasını iştahla açıp kurutulmuş gıdaları birkaç dakikada midesine indirdi. Küçük tasında yanındaki mataradan doldurduğu suyu kaynattı. Evdeki gibi olmuyordu belki ama bir poşet çay hiç de fena olmazdı. Zaten karanlıkla birlikte ortaya çıkan serinlik gitgide yerini soğuğa bırakıyordu. Avuçlarının arasında tuttuğu çayını yudumlarken önünde kat etmesi gereken yolu ve sonunu düşündü. Bir plana ihtiyacı vardı. Esaslı bir plana. Ormanda gecenin ıssız olduğunu düşünenler yanılırlar. Gün içindeki seslere sanki binlercesi eklenmiş, çığlıklar duyulur olmuştu. Orman gecenin üzerine örtülmesiyle uyanmış, halkı karnını doyurmak için dışarı çıkmıştı. Mert uyku tulumunu bir arada tutan ipi gevşeterek açtı. Baş tarafından tutup savurarak yere serdi. Ateşi büyük bir özenle söndürdü. Sonra bunun ormanda yakacağı son ateş olduğunu düşündü. Ateş cılız da olsa görünme ihtimali vardı. Ateşi söndürdüğü anda karanlık öylesine hızla çevresini kuşattı ki gayri ihtiyari çakmağına davranıp yaktı. Karanlığın kuşatmasıyla bir o kadar ormanın parçası olduğunu hissetti. Çakmağını söndürdü. Kalp atışlarını kulaklarında hissediyordu. Bu gürültülü ıssızlıkla barışması birkaç dakikasını aldı. Güneşin ilk ışıklarını düşündü. İçi ısındı. Şimdi güzel bir uyku çekmeli, çok yorucu geçeceğini tahmin ettiği yarın için güç toplamalıydı. Fermuarını çekerek tulumunu açtı. Ayakkabılarını çıkarıp bağlarını bileklerinden içine herhangi bir canlı giremeyecek şekilde sıkıp başucuna bıraktı. Her ihtimale karşı AK-74 Kalaşnikov'unu alarak tulumun içine girdi. Silahına sarılmak bile güven vermiyordu ona. Bu çevrede güven duyması için hiçbir neden yoktu. Kendini kandırmaya çalışmadı. Karanlık nedeniyle nefes alamayacak gibi hissediyordu şimdi kendisini. Uykuya geçmek epeyce zamanını alacaktı besbelli. Komşuları çok gürültülüydü. Uyku tulumunun içinde kozanın içinde olgunlaşmayı bekleyen tırtıllara benzediğini düşündü. Bu düşünce onu bayağı keyiflendirdi. Göz kapakları ağırlaştı, uykuya daldı. Kuru bir dal parçasının çıkardığı ses ile sıçradı derin bir uykudan. Yarı ölümlü bir uykuydu. Kendine henüz gelememiş halde gelen sesleri anlamaya çalışıyordu. Seslere uyandığından beri hareketsiz kalmaya özen göstermişti. Ter içinde kaldığı tulumunda harekete geçmek için doğru zamanı kestirmeye çalışıyordu. Seslerden birinin çok yakından geldiğini duyabiliyordu. Bir insan sesi. Fısıltıyla ve yabancı bir dilde konuşuyordu. Ayak seslerinden anladığı kadarıyla konuştuğu grup en az 3 kişi olmalıydı. Silahın emniyetini kapattı. Bunu öyle yavaş yapıyordu ki kasından vücudundan ter boşalıyordu. Sonra seslerin tonu değişti. Ona bağırıyor, kalkmasını emrediyorlardı. O anda bir dipçi karnına doğru son hızla indi. Acıdan yaşaran gözlerini kıstı. Beklediği an çok yakındı. Yakındaki adam iyice yaklaştı. Tulumun fermuarının kavrandığını hissetti. İşte o an. Bir çıtanın çevikliği ve hızı ile kolunu dışarıda ona eğilmiş adamın gırtlağına sardı. Nefesi tamamen tıkadığından emin diğer elindeki silahıyla tulumun içinden iki el ateş etti. Gırtlağı elinin arasında olan cansız beden titredi, kasıldı ve tüm ağırlığını ellerine bıraktı. Mert cesedi kendini siper ederek etrafındakilerin yerlerini anlamaya çalıştı. Sesler kesilmiş, adamlar yok olmuştu. Oysa biraz istekli olsalar adamların onu vuracaklarından emindi. Bulunduğu yer buna çok müsaitti. Ama tek el bile ateş etmemişlerdi. Çevresini dikkatle dinledi. Güvende olduğuna ikna olduktan sonra cesedi yere bıraktı. Her şey çok anlamsızdı. Kimdi bu adamlar? Bu arada bir şey daha olmuştu. Arkasından hırıltılar, yaprakların ezilen hışırtıları geldi. Arkasına bakmadan silahını kavrayıp yere atıldı. Ne olduysa o an oldu. Ağacın dalları cesedi sarmış beline kadar toprağın içine çekmişti. Böcekler, karıncalar cesede hücum etmiş paylarını almak için birbirlerini eziyorlardı. Adamın cansız vücudu toprağın üzerindeki birkaç karış genişliğindeki delikten geçmek için bükülüyor, derisi kemiklerinin üzerinde gerilip yırtılıyor, damarlarda sıkışan kanlar buldukları yırtıklardan dışarı fışkırıyor, kırılan kemiklerin sesleri dalların ve yaprakların çatırtılarına karışıyordu. Cesede üşüşen böcekler birden hareketsiz kesildiler. Aniden yönlerini Mert'in bulunduğu tarafa çevirerek oluk oluk üzerine gelmeye başladılar. Gitgide büyüyerek tek bir dev yaratığa dönüşüyorlardı sanki. Mert kalp atışlarının şakaklarını hissederek uyandı. Üzerindeki ter içinde bulunduğu tulumu hissetmesini zorlaştıracak kadar çoktu. Bir an için gördüklerinin kabus mu, gerçek mi olduğundan şüpheye düşüp tulumun fermuarına atılıp kafasını dışarı çıkardı. Etrafta ne ceset, ne ona saldıran böcekler, ne de insan yiyen ağaç kökleri vardı. Derin bir nefes çekti. Bu korkunç bir kabustu. Terindeki tuz, çalıların, dalların çizdiği yerleri yakıyordu. Eliyle alnında öbekleşmiş terleri sildi. Henüz gün doğmamıştı. Yattığı yerde tulumun üzerini iyice açarak kıvrıldı. Tekrar uyuyabileceğini hiç sanmıyordu. Kendini şöyle bir gözden geçirdi. Kas ağrıları hemen hemen geçmiş, tabanlarındaki sızı yerini hafif bir ağrıya bırakmıştı. Uykusunu da yeteri kadar almış sayılırdı. Artık son birkaç öğünü kalmış olan kurutulmuş gıdalardan kahvaltısını yapmak için güneşin doğumunu bekleyecekti. Saatine baktı. Yerel saat gecenin 4:30'unu gösteriyordu. Bir saat kadar sonra gün doğacak, nispeten yolunu aydınlatacak güneşten faydalanabilecekti. Bugün hava fazlasıyla nemli ve sıcak olacağını hissettiriyordu. Mert yerdeki tulumunu silkeleyerek yaprak ve böceklerden temizledi. Sonra yemek yerken kullandığı tası matarası ile birlikte çantasına bıraktı. Botlarını giydi. Gideceği rotayı son kez üzerinden geçmek için haritasını yere serdi. Rotasından emin olduktan sonra onu da katlayıp su geçirmez cebe yerleştirdi. Matarasındaki suyu ve yedeğini bir kez daha gözden geçirdi. Silahının namlusuna bir mermi sürdü ve sırt çantasına yüklendi. Ağır adımlarda kuru yaprakları çatırdatarak yola koyuldu. Tahmin ettiğinden çok yavaş ilerliyordu ve bu şekilde varış noktasına zamanında varmaması olasıydı. Ayrım 3 sonu, sayfa 26.